Budala, Dostoyevski.
Ayrım 5.
Budalalık, delilik gibi hastalıkları tedavi ederken hastaların eğitime ve ruh gelişimleriyle de uğraşıyordu. Palişçev 5 yıl kadar önce prensi İsviçre'ye gönderdikten 3 yıl sonra ansızın hiçbir talimat bırakmadan ölmüştü. Schneider hastasının bakımıyla 2 yıl daha uğraşmış, tümden iyileştirmemekle birlikte prensin sağlık durumunu oldukça düzene koymuştu. Daha sonra yeni bir durum üzerine prensin de isteğine uyarak onu Rusya'ya yollamıştı. General şaşırarak, "Demek Rusya'da hiç kimseniz yok," dedi. "Şimdilik öyle. Ama umuyorum ki, zaten bir mektup aldım." General mektup konusunu duymadan sözünü kesti. "Eğitiminiz size bir şeyler öğretmiştir herhalde. Hastalığınızın hafif bir görev almanıza engel olacağını sanmam." "Olmaz sanırım. Bir görev almayı doğrusu ben de çok istiyorum. Ne de olsa bir işte başarılı olup olamayacağımı merak ediyorum. 4 yıl süresince derslerime pek düzenli olmamakla birlikte hiç ara vermeden çalıştım. Pek çok Rusça kitap okumak fırsatını buldum." "Rusça kitap mı? Öyleyse sizin oldukça okumuşluğunuz var. Yazınız düzgün müdür?" "Hiç yanlışsız yazabilirim." "Mükemmel. Güzel yazı yazabilir misiniz?" "Son derece. İşte bakın, bu alanda büyük yeteneğim olduğunu söyleyebilirim. Hatta sayabilirim kendimi. İsterseniz bir deneme yapabiliriz." Prens büyük bir coşkuyla konuşuyordu. "Lütfen, görsek iyi olacak. İstekli haliniz o kadar hoşuma gidiyor ki, doğrusu pek sevimlisiniz prens. Yazı takımınız ne kadar da güzel. Aman ne çok kalem bu böyle. Kağıdınız da pek güzel, pek kalın. Büronuza hiç diyecek yok. Bu tabloyu biliyorum ben. Bir İsviçre görüntüsüdür. Ressam tabloyu yerinde yapmış olacak. Burayı gördüğüme eminim. Uri kantonu." "Olabilir ama tablo burada satın alındı. Ganya, prense kağıt ver. İşte kağıt kalem. Şu küçük masaya geçin lütfen." O aralık Ganya'nın çantasından büyük boy bir resim çıkararak kendisine uzattığını görünce, "Bu da ne?" diye sordu. "Aa, Nastasya Filipovna'ymış. Kendisi mi gönderdi yoksa?" General iyice coşmuş, meraklanmıştı. "Şimdi verdi, kutlamaya gittiğimde. Aslında resmini çok önceden istemiştim ama herhalde böyle bir günde eli boş gidişime takılmak için şimdi verdi." "Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunu?" dedi general. "Hem size ne diye takılsın? Çıkarcı bir kadın değildir ki o. Sonra ona armağan vermek sana mı düştü? Binlerce ruble gerekir birader. Olsa olsa sen de bir resim verebilirsin." "Ha, bir şey soracaktım. O senin resmini istemedi mi daha?" "Hayır, istemedi. İsteyeceği de yok. Bu geceyi unutmadınız umarım Ivan Fedorovich. Siz özel davetlilerdensiniz." "Unutur muyum? %100 geleceğim. 25. doğum günü." "Ganya, oldu olacak sana açayım bari. Bu akşam sıkı dur. Nastasya Filipovna işin olup olmayacağı hakkındaki son sözünü Afanasiy Ivanovich'le bana bu gece evde söylemeye söz verdi. Haberin olsun." Ganya birden bozuldu, rengi uçtu. "Acaba bunu kesinlikle mi söyledi?" derken sesi hafifçe titrer gibi oldu. "Önceki gün söz verdi. İkimiz onu zorlaya zorlaya yola getirdik. Yalnız zamanı gelinceye kadar sana hiçbir açıklama yapılmamasını rica etti." General dikkatle Ganya'yı süzüyordu. Ondaki değişiklikten hoşlanmadığı belliydi. Ganya merak ve kuşku dolu bir tavırla, "Ama Ivan Fedorovich, kendisi bir sonuca varana kadar Nastasya Filipovna'nın beni kararında serbest bıraktığını unutmayın," dedi. "Üstelik o karar verse bile son söz gene bana ait olacak." "Aman yoksa sen..." "Ben mi? Yok canım." "Aman deme gözünü seveyim. Ne yaparız sonra?" "Benim reddettiğim filan yok. Tam anlatamadım galiba. Bir de o eksikti." General sinirlenerek kızgınlığını saklamaya gerek görmeden konuşuyordu. "Senin reddetmeni düşünen zaten yok. Onun kabulüne karşı göstereceğin hoşnutluk ve sevinç önemli. Evin durumu nasıl?" "Ne olsun. Ben ne dersem o oluyor. Yalnız babam eskisi gibi yine bir sürü densizlik ediyor. İyice yüzsüzleşti artık. Onunla konuşmuyorum. Ama gene de dizginleri elden bırakmıyorum. Annemin hatırı olmasa çoktan kapı dışarı ederdim. Annemin iki gözü iki çeşme, kız kardeşim ise kızıyor. Geleceğim hakkında kendi başıma karar vereceğimi ve evimde ne dersem o olacağını kesinlikle söyledim. Kız kardeşime de bunu hem de annemin yanında açık açık bildirdim. General omuzlarını hafifçe kaldırdı. Ellerini açarak düşünceli bir tavırla, "Aklım ermiyor doğrusu," dedi. "Geçenlerde geldi Nina Aleksandrovna. İnliyor, ahva edip duruyor. Nesi olduğunu sordum. Bu işin aile için şerefsizlik olduğunu söylüyor. Nesi şerefsizlikmiş bunun sorarım size. Nastasya Filipovna'yı kim, ne bakımdan kınayabilir? Kimin bir şey söylemeye dili varabilir? Toski ile yaşamasıysa bu da pek önemsiz bir şey. Hele belli durumlar göz önüne alınırsa. Ama siz bu kadını kızlarınızın yanına sokmazsınız elbette," diyor. "Bak şu Nina Aleksandrovna'nın söylediği söze. İnsan nasıl da kendi Ganya zor durumda kalan generale yardım etmek ister gibi kendi durumunu anlamaz, değil mi?" dedi. "Anlıyor o, anlıyor. Annemin kusuruna bakmayın. Zaten ben daha önce de başkalarının işine burnunu sokmasın diye paylaşmıştım onu. Gene de evimizdeki dirlik düzenlik o son sözün söylenmemiş olmasına bağlı kalıyor. Söylendiği anda fırtına kopacak. Bu işte bugün olacağına göre her şey ortaya çıkacak demektir." Prens oturduğu köşede yazı örneğini hazırlarken bütün bu konuşmaları duydu. Yazıyı bitirerek masaya yaklaştı, kağıdı generale uzattı. O ara Porsche'ye dikkatle baktıktan sonra, "Demek Nastasya Filipovna buymuş," dedi. Sonra içinden gelerek, "İnanılmaz güzellikti," diye mırıldandı. Gerçekten çok güzel bir kadın fotoğrafıydı bu. Üzerinde son derece yalın, zarif bir ipekli elbise vardı. Koyu kumral saçları basit, ev haline göre taranmıştı. Gözleri koyu renkti, alnının düşünceli bir anlatımı vardı. Yüzünde gururlu, tutkulu bir anlam okunuyordu. Yüzü zayıf, rengi solguncaydı. Ganya ile general prense şaşkınlıkla baktılar. "Ne? Nastasya Filipovna mı dediniz? Siz onu da mı tanıyorsunuz?" "Evet, Rusya'ya geleli ancak 24 saat olduğu halde bu eşsiz kadını tanıdım." Prens Rogojin'le tanışmasını, ondan dinlediklerini bir bir anlattı. General öyküyü büyük bir merakla dinledi. İnceleyen bakışlarını Ganya'ya dikti. "Al, sana bir yenisi daha." Ganya şaşkınlıkla, "Ben sizin biri," diye söylendi. "Tüccaroğlu gönül eğlendiriyor. Zaten bu adam hakkında çok şey duymuştum." "Ben de duydum. Şu küpe olayından sonra Nastasya Filipovna hepsini anlatmıştı. Ama şimdi iş değişti. 1 milyona konma davası ortaya çıkıyor. Çirkin bir tutku. Ama gene de varlığı yadsınamaz. Bu güruhun kafaları dumanlanınca neler yaptıklarını da bilmeyen yoktur. Korkarım bundan bir olay çıkabilir." General sözlerini düşünceli bitirdi. Ganya sırıtarak, "Milyondan mı korkuyorsunuz?" diye sordu. "Sen korkmuyor musun?" Ganya birdenbire prense döndü. "Prens, sizce bu adama değer verilebilir mi? Yoksa boş boğazın biri mi? Ne dersiniz?" Ganya sorusunu garip bir tavırla sormuştu. O anda aklına gelen yeni ve değişik bir düşüncenin alevi gözlerine vurmuş gibiydi. General de saf, içten bir merakla yan yan prense baktı. Ama ondan önemli bir yanıt beklemediği durumundan anlaşılıyordu. "Bilmem ki nasıl anlatayım. Bu adam tutkuyla, hem de hastalık derecesinde tutkuyla dolu. Çok hasta hali var. Petersburg'da bu ilk günlerinde kendini yeniden eğlenceye kaptırırsa yine yatağa düşecektir." General bunun üstünde durarak, "Demek siz böyle gördünüz," dedi. "Evet, öyle gördüm." Ganya generale gülümsedi. "Bu olayların oluşu bazen birkaç günü de bulmaz. Bakarsınız aynı günün, hatta bugünün akşamı bir şeyler oluvermiş." "Kuşkusuz. Ama bütün bunlar seninkinin kafasından o anda neler geçeceğine bağlı." "Evet ama siz onun bazen ne biçim bir kadın haline geldiğini biliyor musunuz?" Generalin üzüntüsü bir kat daha artmıştı. Telaşla, "Yani ne hale geliyormuş?" dedi. "Bana bak Ganya, sen bu işi öyle yokuşa sürme. Nasıl söyleyeyim, candan davranmaya çalış, anladın mı? Niye öyle dudak büküyorsun? Sen bana baksana Gavrila Ardalyoniç, şimdi sırası gelmişken sana bu işin üzerine neden düştüğümü söyleyeyim. Bir kere şunu bil ki, bu işten kişisel bir çıkar gözettiğim yok. Çünkü bu konu çoktan çözümlenmiştir. Ben nasıl olsa sorunu kendi yararıma sonuçlandıracağım. Toski'nin kararı da kesin. Buna da kesin olarak inancım var. Bunun için şimdilik senin çıkarından başka bir düşündüğüm yok. İyice düşün. Yoksa bana güvenin mi yok? Hem sen akıllı bir adamsın. Böyle bir durumda bizi yüzüstü bırakman. Bu. Ganya generalden saklamak istemediği zehirli bir gülümsemeyle "En önemli olan da bu." diyerek imdadına yetişti. Alev saçan gözlerini generale dikmiş, bu bakışlarla içinden geçenleri ona aktarmak istiyordu sanki. Generalin kan beynine sıçradı. "Evet, insan aklıyla hareket etmeli. Tuhaf adamsın doğrusu Gavrilar Dalyoniç. Şu tüccar oğlu, sanki senin için bir kurtarıcıymış gibi dört elle sarıldın. Böyle bir durumda zekanı kullanman gerekir. Ne düşünülüyorsa. Her iki taraf da açık, dürüst hareket etmeli. Ya da kimseyi zor durumda bırakmamak için önceden haber vermeli. Çünkü haber vermek için bol bol vakti var. Hatta şimdi bile." General kaşlarını anlamlı bir biçimde kaldırdı. "Yalnızca birkaç saat kaldığı halde gene de var. Anlaşıldı değil mi? Açıkça şöyle istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorsan olduğu gibi söyle. Gavrilar Dalyoniç, çok rica ederim. Sizi zorlayan, tuzağa düşürmek isteyen yok. Bu işi bir tuzak olarak görüyorsanız tabii." "İstiyorum." Ganya bunu yavaştan ama kesin bir sesle söyledi. Gözlerini yere indirdi, surat asarak sustu. General sevindi. Öfkeye kapılıp biraz ileri gittiği için pişman olduğu belliydi. Ansızın prense döndü. Prens orada bulunarak her şeyi duyduğu için kuşkulanır gibi oldu. Ama prense dönüp bir kez bakması kuşkusunun dağılmasına yetti. Prensin uzattığı güzel yazı örneğine bakarak "Olağanüstü," dedi. "Eşsiz bir örnek doğrusu. Bak Ganya bak, ne yetenek değil mi?" Prens kalın bir parşömen kağıdına eski Rus harfleriyle "Naçiz Rahip Pafnuti" imzasını attı diye yazmıştı. Derin bir zevk ve heyecanla "Bu 14. yüzyılda yaşamış Rahip Pafnuti'nin kendi el yazısının kopyasıdır." diye anlatmaya başladı. Bütün eski rahip ve metropolitlerin son derece zevkli, özenli imzaları vardı. "Sizde hiç olmazsa Pogodin'in bastığı kitaplardan biri bulunmaz mı general? Bakın şurada da başka harfler kullandım. Şu yuvarlak iri harfler, Fransızların geçen yüzyılda kullandıkları bir yazı biçimidir. Bazı harflerde değişiklikler vardır. Bunlar da sokak yazıcılarından örnekler. Bende bir örnek vardı. Ama bunun bile kendine göre bir değeri olduğunu hak vereceksiniz. Şu yuvarlak O ve A'lara bakın. Ben oldukça güç olan Fransız karakterini de Rus harflerine işlemeyi başardım. Buyurun, size daha güzel ve özgün bir yazı. Bakın şu çaba her şeyi yener cümlesine. Bu katiplerin, daha doğrusu askeri katiplerin kullandığı bir Rus yazı biçimidir. Bu yazıyla yüksek makamlara resmi yazılar yazılır. Yuvarlak harfli, sevimli bir kara yazıdır. Renk biraz koyucadır ama son derece zevklidir. Herhangi bir yazıcı bu çengellere ya da çengel özentilerine iltifat etmeyebilirdi. Ama bilmem dikkat ettiniz mi, toplu olarak bütün bunlar belirli bir karakteri biçimlendiriyor. Bu yazı asker yazıcının iç dünyasını bütün çıplaklığıyla yansıtmaktadır. Ah bir fırsatını bulsam da şu içimdeki cevheri ortaya dökebilsem. Yazık ki üniformanın katı yakası boynumu sıkıyor. Yazıda bile askeri disiplinin baskısını seçebilirsiniz. Geçenlerde gördüğüm bir yazı örneği beni pek şaşırttı. Rastlantı sonucu buldum onu. Hem de nerede? İsviçre'de. Bu bildiğimiz son derece yalın, katıksız bir İngiliz yazısıydı. Ama nasıl bir incelik anlatılamaz. Yazı değil, bir inci dizisi sanki. İşte başka bir tür yazı daha. Bu da Fransız işi. Bunu bir gezgin satıcıdan kopya etmiştim. Tıpkı İngiliz yazısı gibi. Yalnız bundaki siyah çizgiler İngiliz yazısından daha koyu renk, daha da kalın. Ancak bunda renk bağdaşması pek yerinde değil. Sonra harflerin ovalliğinin kaybolmuş olmasına da dikkat buyurun. Öte yandan çok çengele gidilmiş. Oysa çengel yazının en tehlikeli yanıdır. İyi yapılırsa hiç kuşkusuz böyle bir yazı eşsiz bir örnek olur. İnsan buna aşık olabilir. General de güldü. Ne incelikler bunlar. Siz yalnız hattat değil, sanatçısınız. Öyle değil mi Ganya? Olağanüstü. Ama kendi değerinin de farkında. Ganya son sözleri alayla gülerek eklemişti. Sen gül bakalım, ben parlak bir gelecek görüyorum. Size yüksek bir baya mektuplar yazdıracağız prens. Başlangıçta ayda 30 ruble aylık da verilebilir. Birden saatine baktı. Aa, saat yarım olmuş. Şu işi bitirelim prens. Biraz acelem var. Bir daha görüşmemiz de güç olur. Buyurun oturun bir dakika. Sizi sık sık kabul etmeme olanak yok. Ama bir yardımda bulunmayı yürekten istiyorum. Elbette şöyle zorunlu ihtiyaçlarınız için. Ondan ötesi dilediğiniz gibi hareket edin. Size dairede hafif bir iş bulacağım. Ama devam zorunlu. Ayrıca ahbap olmanızı istediğim şu genç arkadaşım Gavrilo Ardalyanoviç'in ailesiyle kız kardeşi evlerinde dayalı döşeli birkaç odayı hizmetçi de dahil pansiyon olarak kiraya veriyorlar. Benim önerimle gittiğinize göre Nina Aleksandrovna'nın sizi kabul edeceğini sanıyorum. Bu sizin için bulunmaz bir fırsat prens. Bir kere tek başınıza kalmaktan kurtulup bir aile yuvasına katılmış olursunuz. Petersburg gibi bir yerde tek başınıza yaşamanızı hiç uygun bulmam doğrusu.
Ayrım sonu.